Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında yer alan Ebedi Fecre bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Unutulan Hakikatler ve Kıymetler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin Zühd kitabında rivayet ettiğine göre Cenab-ı Hak Beni İsrail peygamberlerinden birine şöyle vahyetti. Kavmine söyle düşmanlarımın yediklerini yemesinler, içtiklerini içmesinler, onların şekline, görünüşüne, kılık kıyafetine girmesinler. Şayet bunları yaparlarsa onlar gibi düşmanım olurlar. Bu rivayetin bir şekli de şöyledir. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh anlatır. Allah peygamberlerinden bir peygambere şöyle vahyetti. Kavmine söyle, düşmanlarımın girdikleri yerlere girmesinler, yediklerini yemesinler, giydiklerini giymesinler, onlara uymasınlar. Eğer bunları yaparlarsa onlar gibi düşmanım olurlar. Risaleti boyunca müşriklere ve ehli kitaba muhalefet eden ve etmemizi emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özlü beyanıyla bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır. Hazreti Ömer Azerbaycan ve Dağıstan'a gönderdiği ordularına şöyle seslenmişti. Aman sakın siz putperestlerin giyindiği gibi giyinmeyin. Putperestlerin yediğinden yemeyin. Orada İslam şahsiyetini muhafaza edin. Çünkü şekilde benzeyenler zamanla duygularda, fikirlerde ve inançlarda da fire verirler. Nitekim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Elbiseler elbiselere benzeyince kalpler de kalplere benzemeye başlar. Demek ki bir mümin kimlerle ünsiyet edeceğini gayet iyi bilmelidir. Yeme içme, kıyafet gibi günlük hayata ait fiil ve davranışlarda dahi gayrimüslimlere benzemenin, onlarla bir tavır ve şekil birliği içine girmenin tehlikesini görmeli, bunları ehemmiyetsiz zannetmemelidir. Cenab-ı Hak Fetih Suresinin ahirinde sahabe-i kiramı, İnkarcılara karşı tavizsiz oldukları için metü sena etmektedir. Küffara karşı şedid olmak imanın alametlerinden biridir. Yine Rabbimiz bütün müminlere huzur-u ilahide kıyama durdukları her rekatta şöyle niyaz etmelerini ferman buyurmaktadır. Gazabına uğrayanların ve dalalete düşenlerin yoluna bizi sevk etme. Onların halinden bizi muhafaza eyle. Fatiha 7. Bir başka ilahi talimatta da şöyle buyurulur. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni tahrik edecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Pusilet 36. Bugün moda, reklam, akım vesaire adı altında telkin edilen şeytani ve nefsani vesveselere karşı Allah'a iltica etmeli, Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine ve adabına sarılmalıyız. Yegane hak din olan Cenab-ı Hak tarafından mükemmel kılınmış ve tahriften muhafaza buyurulmuş İslamiyet, müminin hayatının her köşesini, her safhasını tanzim etmiş ve böylece mensuplarının örf, adet, alışkanlık cinsinden dahi gayrimüslimlerin yanlışlarına düşmesine müsaade etmemiştir. Dolayısıyla bir müminin hayatı, farzları eda, haram ve şüphelilerden içtinap, sünnet-i seniyyeye ve İslam adabına ittibayla baştan ayağa en güzel şekilde tanzim edilmiştir. Lakin Müslümanların İslami karakteri sergileme ve kendinden olmayana benzeme şuurunda zaaf ve gevşeklik göstermeye başladığı son asırlarda gayrimüslimlerin hayat tarzları, adetler, modalar ve reklamlar halinde Müslüman beldelerine sızmaya başladı. Bunda maalesef Tanzimat devrinde askeri ve idari sahada gösterilen zaafları, memurlara bol şalvar tarzı kıyafetleri çıkarıp dar pantolon giydirmekle çözeceğini zanneden gafil idarecilerin zihniyeti de çok müessir oldu. Batıya hayranlıkla evlere piyanolar ve gayrimüslim mürebbiyeler girdi. Fransızca öğrenip konuşmak ve alafranga adetlere bürünmek o devrin önde gelenlerinin maalesef ruh dünyalarını özlerine yabancılaştırdı. Günümüze yaklaştıkça gazete, radyo, televizyon ve sonunda internet ve sosyal medya o yabancı taklitçiliğini halkın içine ve her bir aile yuvasına kadar soktu. Bizler dinimizin esaslarını bin yıldır İslam'ı en güzel şekilde temsil eden ecdadımızın kültürünü, örf ve ananelerini bilmeli, yaşatmalı ve muhafaza etmeliyiz. Madde madde unutulan hakikatlerimizi ve kaybetmeye başladığımız değerleri hatırlayalım ve hatırlatalım. Kılık, kıyafet ve tıraş. Müminin kılık, kıyafet ve tıraşı İslam şahsiyetini yansıtır. Tertemiz ve nezihtir. Kıyafetleri temiz, bol ve mütevazıdır. Erkekler kadınlara mahsus, kadınlar da erkeklere mahsus kıyafetleri giymezler. Çünkü karşı cinse benzemeye çalışanlar, hadis-i şerifin beyanıyla mel'un yani ilahi rahmetten uzak olurlar. Kadının neredeyse bütün bedeni ziynet olduğu için onun kıyafeti İslam'ın tesettür esaslarına tam riayetkar olmalıdır. Dış dünyaya çıkan bir hanım, vücudunu örten iç elbiselerin üstüne ayette cilbap olarak emredilen bir de dış kıyafet, ferace, bol manto veya çarşaf giyinmelidir. Bugün maalesef hanımların tesettüründe de fire verilir oldu. Mesture hanımların da pantolon giymesi moda oldu. Üstelik bu pantolonlar bol şalvarlar gibi değil, vücut hatlarını belli ediyor ve erkeklerinkine benziyor. Müslüman hanımefendi kıyafetini tesettürün ruhuna uygun şekilde giyinmelidir. Tesettür, saliha bir hanımın ziynetini dış dünyaya şifreli hale getirmesi demektir. Tesettürmüş gibi görünüp çeşitli hilelerle ziyneti deşifre etmeye çalışan kıyafet artık İslami olmaktan çıkar. Erkeklerin saç tıraşı hususunda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri şöyledir. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başın bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı. Peygamber Efendimiz ashabından tıraşını uygun bulmadığı bir şahıs hakkında şu ikazda bulunmuştur. Hureym el-Useydi ne iyi adamdır. Keşke zülüfleriyle elbisesinin eteklerini uzatmasaydı. Bu söz Hureym'e ulaşınca hemen saçını da elbisesini de kısalttı. Kibir ve böbürlenme maksatlı olarak saç sakal bakımıyla aşırı bir şekilde uğraşmaktan da Efendimiz nehyetmiştir. Bir sahabi anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden birinin her gün aşırı bir şekilde taranmasını yasakladı. Zamanımızda bazı kardeşlerimizin aşırı uzun hatta topuz hale getirilmiş, toka takılmış derecede saçlarını uzattığını görüyoruz. Avrupa'dan gelen taklidi bir anlayış, ressam, müzisyen gibi güya sanatçıların toplumdan farklı görünmek için saçlarını uzatmasıdır. Bu kardeşlerimizin, Peygamberimizin mübarek saçlarının zaman zaman kulak memesine kadar uzamış olduğunu ifade eden rivayetleri dile getirerek yaptıklarını bir de sünnet gibi tarif etmeleri yukarıdan beri dile getirdiğimiz hakikatlere ne derece uyabilir? O kardeşlerimiz, Peygamberimizin ve ona ittiba edenlerin daima sarık, takke ve benzerleriyle başlarını örttüğünü bilmiyorlar mı? Zamanımızda uzatılan saç şekli ve modalarıyla haşa o devir insanının saçı aynı mıdır? Burada şu hakikati unutmamalıdır. Bilhassa kılık kıyafet meselesinde esas olan Müslüman cemaatin umumu gibi davranmak. Şöhret libası denilen aykırı ve nefsi bir miktar palazlandıran hareketlerden uzak durmak ve bilhassa ehli dünyaya, ehli fıska ve ehli küfre muhalefet etmektir. Boşnak lider ve mütefekkir Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi, harp düşmana benzemekle kaybedilir. Tıraş ve kıyafet hususunda evlatları da yanlış davranışlara alıştırmamak lazımdır. Çünkü bunlar tiryakilik oluşturur ve büyüyünce de devam edebilir. Vazgeçirmek zorlaşır. İhtilat. Erkek ve kadın arasında tabiattan gelen bir cezb, incizap vardır. Bundan dolayı İslam, kadına dışarı çıktığında tesettürü emretmiş, birbirlerine namahrem olan, yani yakın akraba olmayan erkek ve kadınların birbirleriyle yalnız kalmalarını ve lavvali ortamlarda ve ihtilat içinde birbirlerine karışmalarını yasaklamış, men etmiştir. Maalesef bilhassa son yıllarda Müslümanlar arasında sanki İslam'ın böyle bir emri yokmuş gibi davranışlar çoğalmıştır. Bilhassa kafelerde. Maalesef bugün gençliğin kafelerde ömür tükettiğini görüyor ve duyuyoruz. Başta bu mekanların birer kitap okuma, ders çalışma yeri olacağı söylenmişti. Lakin bunun bir paravan olduğu anlaşıldı. Netice hiç öyle olmadı. Kafeler, nargile ve benzeri kötü alışkanlıkların yayıldığı, kız erkek ihtilatının normalleştirildiği, kıymetli vakitlerin ziyan edildiği, mala yani miskinlik ve tembellik vasatları, dedikodu, gıybet ve nemime mekanları oldu. Evlatlarımızı batıla meylettiren menfi mekanların her türlüsünden muhafaza etmeliyiz. Rabbimiz Mü'minun suresinin başında felaha kavuşan müminlerin vasıflarını sayarken huşulu bir namazdan sonra şöyle buyuruyor. Onlar boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler, uzak dururlar. Mü'minun 3. Eskiden yaşlıların, emeklilerin, işsiz güçsüz erkeklerin gittiği kahvehanelerden dahi şikayet edilir, memleketin böyle tembelhanelerle dolmasına teessüf edilirdi. Günümüzdeki kafelerse zinde gençlerin hem de kadın erkek karışık bir vaziyette ömür tükettikleri, ahlaklarını ifsat ettikleri mekanlara döndü. İhtilat mevzuna İslam'ın ilk asrında nasıl bakıldığına bir misal verelim. Hazreti Ömer, kadın erkek aynı yerde abdest aldıklarını görünce derhal müdahale etti ve karışıklığa müsaade etmedi. Ve ''Ey filan, ben sana erkekler için bir havuz, kadınlar için de bir havuz ayırmanı emretmemiş miydim?'' diye mesulleri azarladı. Gençliğin kafelerde tembellik etmesinin bir sebebi de meslek beğenmemek problemidir. Zamanımızda hemen herkes yüksek tahsil yapıp masa başı tabir edilen bir meslek sahibi olmak istiyor. Halbuki toplum hayatında her çeşit meslek sahibine ihtiyaç vardır. İş sahipleri birçok sahada eleman bulamadıklarından şikayet ediyorlar. İmam Hatip arkadaşlarımdan yüksek tahsil yaparken harçlığını çıkarmak için yaz mevsimlerinde hamallık yapanlar bile vardı. Ahmet Yesevi Hazretleri der ki, kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahtaki sanatkar fenalık düşünmeye vakit bulamaz. Talip olunan meslekler mahdut olunca işsiz güçsüz kalan gençler de atıl bir şekilde bir köşede oyalanmaktan başka bir şey bilmiyor. Halbuki gençliğin durumu bir milletin istikbalini gösterir. Eğer gençlik hayırlı faaliyetlerle, iki dünyasına faydalı işlerle meşgul oluyorsa, o milletin istikbali parlaktır. Atıl kalıyorsa, menfi alışkanlıklara, bozuk davranışlara yöneliyorsa, o milletin istikbali fecaattir. Gençlik iş beğenmeyip çalışamayınca, evlilikler gecikiyor. Evlenmeyen, evlenemeyen ama ihtilattan da kaçınmayan bir neslin hangi tehlikeler içinde bulunduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Unutulan kıymetler ve kaybedilen hassasiyetler bahsinde mühim bir nokta da düğünler. Hadis-i şerifte buyrulur. Ne kötü bir düğündür ki oraya varlıklılar, imkanlılar çağrılır, garipler, yalnızlar, kimsesizler çağrılmaz. fakir fukaranın çağrılmadığı, sadece elit tabakanın davet edildiği lüks mekanlarda gövde gösterisine, israf ve debdebe yarışına dönüşen düğünler bir Müslümana yakışmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem velime düğün yemeği verilmesini tavsiye etmiş, lakin hayırlı bir nikahın külfeti az olan bir merasim olduğuna dikkat çekmiştir. Bazı kardeşlerimizin düğünlerde giriştikleri debdebeyi, "Efendim protokol gelecek" diye müdafaa ettiklerini işitiyoruz. Sormalı, Allah ve Resulünün istemediği halleri isteyen, bunları şart koşan bir protokol mü gelecek? Hayır, nefse bahane aramamak lazım. Protokol denilen kişiler de halkın içinden çıkmıştır. Halkın güzel adetlerini benimser, onlara hürmet ederler. Dikkatini çektiğimiz ihtilat problemi maalesef düğünlerde de yer yer yaşanmaya başladı. Halbuki Müslümanlar düğünlerini kadın ve erkek ayrı icra ederlerdi. Dikkatini çektiğimiz ihtilat problemi maalesef düğünlerde de yer yer yaşanmaya başladı. Halbuki Müslümanlar düğünlerini kadın ve erkek ayrı icra ederlerdi. Aile yuvasının başlangıcı, dualarla, ikramlarla, sohbetlerle ve güzel ilahilerle maneviyat ve ruhaniyet içinde olursa, devamında da huzur, saadet ve bereket olur. Mahremiyetlerin çiğnendiği, adeta defileye döndürülen ihtilatlar, karışıklıklar, nefsani müzik ve eğlencelerle başlayan bir aile yuvası, Allah korusun, baştan çürük bir temel üzerine inşa edilmiş bir bina gibi olur. İslami hassasiyetin gösterildiği bir düğüne, sınıf farkı olmaksızın eş, dost, komşu ve akraba davet edilmelidir. Bilhassa ağzı dualı garipler ihmal edilmemeli, onlar bizzat getirilmelidir. Yenilip içilenler israf ve gereksiz bir mübalağa içinde olmamalı, gönülden bir ikram olmalıdır. Başka zamanlarda içki içilen, ehli fıskın dolaştığı bir mekan asla düğün için tutulmamalıdır. İhtilattan kaçınılmalı, şer'i hudutlara dikkat edilmeli, kadın ve erkeklerin mekanları ayrı tutulmalıdır. Düğünlerde elbette sevinç ve neşe olacaktır, lakin bize yaraşır tarzda olmalıdır. Düğünlerimiz gibi örfümüzde bozulma sinyali veren bir başka saha, bayramlar ve sair günler. İnsan içtimai bir varlıktır. Dinimiz de içtimai hayata büyük ehemmiyet vermiştir. Anne babaya ihsan ve hürmeti, sıla-i rahimi, yani akraba ile irtibatta bulunmayı, komşunun hakkını gözetmeyi emretmiştir. Bütün bu içtimai bağların ziyaretler, ikramlar ve hediyeleşmelerle en güzel şekilde tazeleneceği günler bayram günleridir. Lakin maalesef son yıllarda bayram günleri tatile gitme zamanı olarak görülür oldu. Bayram tarihlerinde, tatil beldelerinde oteller doluyor, trafik keşmekeşi ve kazalar yaşanıyor. Adeta bu insanlar evlerinden, akrabalarından, komşularından, misafirlerinden kaçıyor, ziyaret vazifelerini ihmal etmiş oluyor. Seyahatler yapılacaksa bayram günlerinin dışında kalan 358 günde gidilmelidir. Fakat bayram günleri içtimaileşme vazifelerinden koparılmamalıdır. Dinlenmeye ihtiyacımız oluyor diye bu yanlışlığı savunanlara hatırlatalım ki, dinlenmeye diye gidilen bu yolculuklardan insanlar ekseriye daha yorgun şekilde döner ve hayata yeniden alışmakta zorluk çekerler. Halbuki eş, dost ve akrabayla samimi bir neşe içinde kıymetlendirilen bayramlar ruha ve gönle ferahlık verir. Tatil diye gidilen mekanların İslami ölçülere uygunluğuysa çok mühim bir başka bahistir. Düğün diye, tatil diye İslami hassasiyetler rafa kaldırılmamalı. Dinimizin kaideleri, Rabbimizin emirleri hayatın her safhasında tatbik edilmelidir. Bizim anne babamıza, akrabalarımıza karşı vazifelerimiz bayram günleriyle de sınırlı değildir. Batı dünyası ise aileyi yıkıcı birçok bozuk faaliyete imza atarken, bir yandan da güya bir telafi olsun diye aslında tüketime bahane olması için anneler günü, babalar günü, doğum günü, sevgililer günü gibi günler uydurmuştur. Bütün sene annesini ihmal eden bir evlat, yılda sadece bir gün bir hediye alıp annesine gidecek, onunla bir resim çekinip internete yükleyecek, böylece hayırlı evlat olacak. Bizim böyle adetlere de aldanmamamız lazımdır. Bir mümin annesine her zaman hürmet eder, ziyaret eder, telefon açar, her zaman ikramda bulunur, her namazında dua eder. Biz Resulullah Efendimiz'den başkasının doğum gününü kutlamayız. Doğum günü pastalarla, mumlarla eğlenilecek değil, ömür takviminden bir senenin daha düştüğü tefekkürüne vesile olacak bir gündür. Sevgililer günü ise Hristiyan dünyasında uydurulmuş, tamamen ahlaksızlığın terviç edildiği bir gündür. Mevlana Hazretleri'nin ikaz buyurduğu gibi, şehveti muhabbetle karıştırmamak lazımdır. Bir Müslüman asla böyle tuzaklara itibar etmemelidir. Gerçek muhabbet el-vedud olan Allah'adır. Diğer bütün sevgiler ancak o sevgiye basamak olduğunda değerlidir. Zevç ve zevce arasındaki muhabbetse kendi aralarında mahremiyet içinde yaşanan bir meveddettir. Bunu el aleme ilan etmek bizim edebimizde yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturarak yemek yemiştir. Bir yere yaslanarak yemek yemeyi mekruh görmüştür. Oburluk ashabın tanımadığı ve ondan uzak olduğu bir yemek tarzıdır. Sofraya acıkmadan oturulmamalı, doymadan kalkmamalıdır. Mümkün mertebe yemek birlikte yenmelidir. Besmele ile başlayıp hamd ile bitirilmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekte sağ elini kullanmayı emretmiş ve sol elle yemek yemeyi uygun bulmamıştır. Günümüzde bazı sofralarda batıdan gelen servis düzeninin icabı denilerek çatal sol el hizasına konulmaktadır. Bir Müslümanın sofrası Allah Resulü'nün sünnetine uygun tanzim edilir. Batıdan gelen bir adet de ayakta atıştırma şeklinde yemektir. Zamanımızda maalesef evlere dışarıdan yemek söyleme adeti yayılmıştır. Kuryelerle evlere yemek taşınır olmuştur. Adeta bazı evlerden mutfak kalkmıştır. Halbuki bir evde yemek pişmesi o hanenin bereketidir. Yemek pişmeyen bir ev zamanla bir otele, bir pansiyona dönüşür. Bereketin yerini israf, huzurun yerini çekişme ve kavga alır. Bizim örfümüzde eve ocak denir. Bu ocağın tütmesi ailenin hayatiyetine işaret eder. Evlerimizde yemek besmeleyle pişirilip besmeleyle yenmeli, saadetli bir şekilde bir araya gelen aile o sofradan hamd ve şükürle kalkmalıdır. Dışarıdan yemek isteyenler, İslam'ın bilhassa et ürünlerinde aradığı hassasiyetleri tefekkür etmeli ve araştırmalıdır. Özellikle yabancı menşeli fast food gıdalara karşı ihtiyatlı olunmalıdır. Hınzır ve ondan imal edilen katkı maddelerinin karıştırılmadığından emin olunması lazımdır. Pişirenlerin maddi, manevi ve hükmi olarak temiz olup olmadıklarının bir Müslümanı endişelendirmesi lazım. Birçok hak dostu en ufak bir şüphenin karıştığı yemeği dahi yememişlerdir. Şah-ı Nakşibend, ocağına yoldan bulunmuş bir odunun atıldığı yemeği yememiştir. Hatta pişirenin öfkeli olduğu yemeği yemekten dahi içtinab etmiştir. Haleti ruhiyemiz üzerinde aldığımız gıdanın tesiri çok büyüktür. Özellikle nazar ilişen yiyecekler. Kızarmış tavuklar, dönerler gibi lezzetli yiyeceklerin açıkta mahrumların ve yetimlerin nazarlarının takılı kalacağı şekilde satılması ve yenilmesi yiyenlerde manevi sıkıntılara yol açar. Hadis-i şerifte komşuya yemek kokusuyla eziyet etmemek gerektiği bildirilmiştir. Zamanımızda maalesef binaların balkonlarına ızgaralar konulmakta, orada kızartılan etlerden yayılan kokularla komşulara eziyet edilmiş olacağı düşünülmemektedir. Halbuki tarihimizde lokantalarda yiyecekler dışarıdan görülmeyecek şekilde bir örtüyle perdelenirdi. fırınlara pişirilmek üzere götürülen börek tarzı gıdalardan kokusunu aldı, hak geçer diye mutlaka pişirene de ikram edilirdi. Yine sokakta üstü örtülü olarak götürülürdü. Alışverişte içini göstermeyen torbalar kullanılırdı. Günümüzde ise göz hakkına meydan vermeme hassasiyeti bir yana, oturduğu lüks sofranın fotoğrafını çekip sosyal medyaya yüklemek gibi yakışıksız davranışlar yayılmıştır. İslam adabında en çirkin görülen kötü huylardan biri böbürlenmek ve tefahurdur. Aleme nispet yaparcasına arabasını, gittiği tatil yerini, sahip olduğu her şeyi internetten paylaşmak, tevazu ahlakımıza uymaz. Nazar ve hasedi celbeder, huzursuzluk meydana getirir. Bu fotoğraflarda aile fertleri de gösteriliyorsa, mahremiyet ölçüleri de çiğnenmiş, zedelenmiş olur. Çünkü hangi gözlerin, hangi niyetlerle baktığı meçhuldür. Bu mühim görülmeyen ihmaller ve günahlar sebebiyle kalplerde kara lekeler oluşur. Ruh ve gönül dünyasında rahatsızlıklara sebebiyet verir. Maalesef bu resim video paylaşma hastalığı, umre ve hac ibadetlerinin ruhaniyetini bile ihlal eder hale gelmiştir. Unutmamalıyız ki biz bu cihana arz-ı endam etmeye değil, arz-ı hal etmeye geldik. Yani benliğimizi, nefsimizi, servetimizi, hatta ibadetlerimizi herkese göstermeye, anlatmaya çalışmak doğru bir davranış değildir. Allah'ın lütfettiği nimetleri Rabbimizin emaneti bilmeli, yaptığımız hayırları da bir hiç kabul etmeliyiz. Hazreti Mevlana ne güzel ikaz buyurur. Daneni sakla, uzaklarda gizlen, goncanı sakla da damlarda ve duvar diplerinde bitmiş otlar gibi ol. Yani bilinmekten, kendini göstermekten ve görünmekten kaçın, tevazu ve mahbiyet içinde kal. Böylelikle hem kem gözlerden hem de ne oldum delisi olarak haddini aşmaktan kurtulursun. Güzelliğini satışa çıkaran kişi belaya avuç açmış olur. Böylesi bütün kötü bakışları üzerine çeker. Düşmanlıkları bir türlü, dostları bir başka türlü onun mahvına çalışırlar. Biri kıskanarak, diğeri de aşırı bir tabasbusla, yani zararlı methü senada bulunmakla ömrünü ziyan eder. Bu tehlikeleri aşmak için varlık kaydından kurtulmaktan başka çare yoktur. Hazreti Ömer'in vazife verdiği kişilerde tefahür görünce nasıl davrandığını Ahnet bin Kays rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Hazreti Ömer bizi Irak'a ve İran'a gönderdi. İran'dan ve Horasan'dan çok mal ve mülk elde ettik. Bu süslü mallardan hem giyindik hem de beraberimizde getirdik. Halifenin yanına geldiğimizde yüzünü bizden çevirdi ve bizimle konuşmadı. Onun bu tavrı bize çok ağır geldi. Oğlu Abdullah'a gidip durumu arz ettik. Abdullah radıyallahu anh bize şöyle dedi. O üzerinizde Resulullah'ın da kendinden sonra gelen halifelerin de giymediği elbiseler gördü. O yüzden böyle soğuk davrandı. Derhal evlerimize gelip üzerimizdekileri çıkardık. Normal kıyafetlerle bizi her zaman kabul ettiği yere heyet olarak gittik. Ayağa kalkarak bizi teker teker selamladı. Sanki bizleri daha önce hiç görmemiş gibi teker teker kucakladı. Bugün bilhassa cep telefonları aşırı bir tiryakilik haline gelmiştir. Bütün gün gözler o ekranların esiri haline gelmektedir. İnsanlar karşı karşıya otururken birini ziyarete gittiğinde bile telefonundan gözlerini alamamakta, bu da adab-ı muaşerete muhalif bir davranış olmaktadır. İradeli bir insan bu cihazları ihtiyaç seviyesinde kullanmalı, gerçek içtimai hayatını aksatmamalıdır. Cep telefonları ve tablet bilgisayarlar kötü kullanıldığında eskiden koca bir şehre yayılmış bütün melanet yuvalarını evlere taşıyor. Eskiden bir kişi niyeti bozup kumar oynamak istese karanlık bir muhitte bir kumarhaneye gitmeyi göze almak zorunda kalırdı. Şimdi kumarhane telefonla evlere girdi. buna bulaşıp da kendilerini mahveden kişilerin haberlerini üzülerek işitiyoruz. Biz hayatın bazı safhalarından misaller verdik. Bunlar basit görülmemelidir. Bunların her birinin arkasında günümüz tabiriyle ehli küfrün bir toplum mühendisliği vardır. Bunların hepsi modern cahiliyenin mahsulleridir. Modern cahiliye insanları holgamlaştırmış, bencilleştirmiştir. Sadece kendini düşünür hale getirmiştir. Ahireti unutturmuştur. Haya, iffet, güzel ahlak, mahremiyet gibi haslet ve hususiyetleri dolayısıyla aileyi zayıflatmıştır. Hayatın teferruatı denilebilecek bu hususların ehemmiyetini ayet-i kerimede cehennemlik olanların oraya düşme sebeplerini sayarken söyledikleri şu itirafta buluruz. Batıla, azgınlığa dalanlarla birlikte biz de dalardık. Müddessir 45. Bu pişmanlık ifadesi düşünmeden herkes yapıyor diye kapılıp gitmek, moda ve benzeri şeylere dalıp gidenlerin davranışına tam uymaktadır. Demek ki önce kendimiz şuurlanmamız, sonra aile fertlerimize, evlatlarımıza batılın ne olduğunu öğretip ondan uzak durmalarını telkin etmemiz lazımdır. Batıldan, fısku fücurdan uzak durmalarını sağlayacak bir şahsiyet ve karakter kazandırmamız lazımdır. Rabbimiz bütün davranışlarımızı rızasıyla telif buyursun. Gönüllerimizi vahiy ile buluşturup, ilmi kalbinde hazmeden, Resul-i Ekrem Efendimizin sünnet ve adabına hayatın her safhasında muhabbetle ittiba etmeye çalışan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Unutulan Hakikatler ve Kıymetler başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.